Ayrım 14.
Alçaklık ettiğini bile bile alçaklığın içine gömülmek. Dahası var, şimdi de moruk babası çıktı Mityacığın yoluna. Doğrusu Grushenka için deli oluyor, onu görür görmez ağzının suyu akıyor. Demin Zosima dedenin yanında da öyle bir rezaleti, sırf Miyusov kadın için kötü kadın şırfıntı dedi diye çıkardı. Sırılsıklam aşık. Kadın başlangıçta onun meyhanelerle ilgili bir takım karanlık işlerinde aylıkla çalışıyordu. Sonra birden gözleri açıldı moruğun, çılgına döndü. Şimdi de durmadan önerilerde bulunuyor ona. Dürüstçe öneriler değil bunlar kuşkusuz. Baba oğul bir gün göğüs göğüse gelecekler bu yolda. Grushenka ise ne ona ne öbürüne yüz veriyor, şimdilik kırıtıp duruyor. İkisinin de aklını başından almaya çalışırken, bir yandan da çıkarına hangisinin uygun düştüğünü kestirmeye çalışıyor. Çünkü moruktan çok para sızdırabilir ama adamın evlenmeye yanaşmamasından, sonunda cimrilik damarının kabarıp kesenin ağzını kapayacağından korkuyor. Öte yandan Mityacığın da kendince bir değeri var. Parası yok ama evlenebilir. Evet, evlenebilir. Bir albay kızı olan, son derece güzel, varlıklı, soylu nişanlısı Katerina Ivanovna'yı bırakıp, Grushenka ile yaşlı bir tüccar, ahlaksız bir köylüden başka bir şey olmayan belediye başkanı, Samsonov'un metresliğini yapmış Grushenka ile evlenebilir. Gerçekten de bütün bunlar baba oğul arasında cinayetle sonuçlanacak bir çatışmanın doğmasına neden olabilir. Abin Ivan'ın beklediği de bu. Böyle bir şey olursa turnayı gözünden vurmuş olacak. Yanıp tutuştuğu Katerina Ivanovna'yı elde edecek, 60 binlik drahomasını cebe indirecek. Onun gibi silik, parasız, pulsuz bir insan için doğrusu göz kamaştırıcı bir başlangıç. Şunu da unutma, böylece Mitya'yı gücendirmek bir yana, onu ölünceye dek kendisine minnettar bile kılacak. Mitya'nın daha geçen hafta meyhanede çingene karılarıyla içerken zil zurna sarhoş, nişanlısına layık bir insan olmadığını, kardeşi Ivan'ın onun tam denge olduğunu bağıra bağıra söylediğini biliyorum. Katerina Ivanovna'nın da Ivan Fyodorovich gibi bir kısmeti tepmeyeceği açıktır. Şimdi bile ikisinden birini seçmekte kararsız. Hem bu Ivan neyiyle böyle kendine bağladı sizi ki hepiniz el pençe duruyorsunuz karşısında. Oysa alay ediyor hepinizle. Suya sabuna dokunduğum yok ama aslan payını gene de ben alacağım. Alyosha birden kaşlarını çatıp sert bir tavırla, ''Nereden biliyorsun bütün bunları?'' diye sordu. ''Neye dayanarak böyle kesin konuşuyorsun?'' ''Peki ama niçin soruyorsun bunu? Niçin vereceğim yanıttan korkuyorsun?'' Demek doğru söylediğimi biliyorsun. Ivan'ı sevmiyorsun sen. Paraya tutsak olacak insan değildir o. Öyle mi? Ya Katerina Ivanovna'nın güzelliğine? 60 bin ruble göz kamaştırıcı bir şey olsa bile burada söz konusu olan yalnızca para değildir. Ivan'ın gözü çok daha yücelerde. Binliklerle işi yoktur onun. Ivan ne para ne de rahatlık arıyor. Arasa arasa acıyı arıyordur. Neler sayıklıyorsun? Ah siz soylular! Sevgili Misha, onun fırtınalı bir ruhu vardır. Aklı zincire vurulmuştur. Yüce, çözüm yolu bulunamamış bir düşünce var kafasının içinde. Milyonlardan çok düşüncesine bir çözüm yolu bulmaya gereksinimi olan insanlardandır o. Rakitin öfkeyle, ''Edebi bir hırsızlıktır bu Alyoşka'' diye haykırdı. Zosima dedenin sözlerini yineliyorsun bana. Eh, Ivan da iyi bir bilmeceyle baş başa bırakmış sizi doğrusu. Yüzü de değişmişti, dudaklarını ısırıyordu. Ne var ki, ahmakça bir bilmece, çözülecek bir yanı yok. Kendini biraz zorlarsan çıkarırsın. Yazdığı yazı gülünç, gülünç olduğu kadar da anlamsızdır. Demin de budalaca felsefesini dinledim. Ruhun ölmezliği diye bir şey yoksa, erdem de yoktur. Öyleyse her şey serbesttir. Anımsıyor musun, ağabeyciğin Mitya, bunu hiç unutmayacağım diye nasıl bağırdı? Alçaklar için bulunmaz bir kuram. Ağzımı bozuyorum, aptalca bir şey bu. Alçaklar için değil de, kafasının içinde çözümlenmemiş düşüncesi olan okul farfaraları için demeliydim. kendini beğenmişim biri. Oysa düşüncesinin özü pek basit. Bir yandan itiraf etmek, öte yandan da bilincine varmamak olmuyor. Kuramı, baştan aşağı alçaklık. Kişioğlu ruhun ölmezliğine inanmadan bile erdem için yaşayacak gücü kendi kendine bulabilir. Özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe olan tutkuda. Rakitin iyice heyecanlanmıştı, tutamıyordu kendini. Ama bir şeyi anımsamış gibi durdu birden. Eskisinden daha bir anlamlı gülümsedi. Bu kadar yeter. Niçin gülüyorsun? Pek salak buluyorsun beni, değil mi? Böyle bir şeyi aklımın ucundan bile geçirmedim. Akıllısın ama boş ver, aptallığımdan gülümsedim. Heyecanlanmanı anlıyorum Mişa. Heyecanlanmandan Katerina Ivanovna'ya karşı senin de kayıtsız olmadığını sezinledim. Hanedir kuşkulanıyordum böyle bir şeyin varlığından kardeşim. Ağabeyim Ivan'ı da bunun için sevmiyorsun. Çekemiyorsun onu, değil mi? Paracıklarından da kıskanıyorum diyeceksindir. Hadi çekinme, söyle, değil mi? Hayır, paradan söz etmeyeceğim. Sözüne inanırım ama gene de ağabeyin Ivan'ın da senin de canınız cehenneme. Ortada Katerina Ivanovna olayı olmasa bile onun sevilecek bir adam olmadığını hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Hem ne diye sevecekmişim onu, şeytan görsün yüzünü. O beni hakaret etmeye değer buluyorsa ben niye hakaret etmeyecekmişim ona? Senin için iyi ya da kötü bir şey söylediğini duymadım şimdiye dek. Senin adını bile etmez. Oysa ben 3 gün önce Katerina Ivanovna'nın evinde benim için söylenmedik söz bırakmadığını duydum. Sadık kulunuzla böylesine ilgileniyor işte. Durum böyleyken kim kimi kıskanıyor orasını bilmem artık. Lütfedip benim için şöyle söylemiş. Yakın bir gelecekte papaz olup saçlarını kestirirse kestirir, yok eğer bu olmazsa muhakkak Petersburg'a gider, sırtı kalın bir dergiye yamanır. Özellikle eleştiri sayfasına sokulmaya çalışır, 10-15 yıl yazar orada, sonunda da derginin sahibi olur. Sonra liberal tanrı tanımaz eğilimli, sosyalizm kokusu hatta cilası olan bir dergi niteliğinde yeniden çıkarmaya başlayacakmışım onu. Kulağımda kirişte olacakmış, yani hem o yanı hem bu yanı tutacak, budalaların gözünü boyayacakmışım. Ağabeyciğinin buyurduğuna göre sosyalizm kokusu bana engel olmayacakmış. Abonelerden alınan paraları bir Yahudi'ye verip Petersburg'da, sonra bir dairesine derginin idarehanesini taşıyabileceğim, geri kalan dairelerini de kiraya verebileceğim büyük bir apartman dikinceye dek çalıştıracakmışım dergiyi. Apartmanın yerini bile söylemiş. Neva üzerinde Litaynaya ile Viborskaya arasında kurulması düşünülen yeni taş köprünün yakınlarında bir yerde. Alyosha kendini tutamadı, neşeyle gülümseyerek "Ah Mişa!" diye haykırdı. "Belki de gerçekleşir bütün bunlar." "Alaya başladınız Alexey Fyodorovich." "Hayır hayır, şaka ettim, kusura bakma. Oysa başka şey düşünüyorum. Ama bir şey soracağım. Böylesine ayrıntıları kim anlattı sana? Kimden öğrendin bunları? Ivan bunları söylerken sen de Katerina Ivanovna'nın evinde değildin sanırım." "Değildim. Ama Dmitri Fyodorovich oradaydı." "Dmitri Fyodorovich'ten dinledim yani. Doğrusunu istersen gizli gizli dinledim. Çünkü Grushenka'nın yatak odasındaydım. Dmitri Fyodorovich bitişik odada, bütün bunları anlatırken de dışarı çıkamadım." "Aa evet, unutmuştum. Akraban oluyor Grushenka." Rakitin birden kıpkırmızı kesildi. "Akraban mı?" diye bağırdı. "Grushenka mı akrabanmış? Çıldırdın sen galiba. Aklından zorum var." "Ne oldu? Akraban değil mi yoksa? Öyle duymuştum da." "Nereden duydun bunu?" "Hayır dostum. Siz Karamazovlar kendinize eski, büyük, soylu bir aileden geliyormuşsunuz. Süsü verirsiniz ya. Oysa baban onun bunun evinde soytarılık eden, Allah rızası için sofraya alınan bir adamdı. Tutalım ki bir köy papazının oğluyum ben. Sizin gibi soylu kişilerin yanında bir hiçim. Ama böyle gülerek alçakça hakaret etmeyin bana. Benim de bir gururum var Alexey Fyodorovich. Grushenka'nın bir orospunun akrabası olmak istemiyorum. Bunu anlayın lütfen." Rakitin öfkelenmişti. Alyosha'nın yüzü birden kıpkırmızı oldu. Allah aşkına kusuruma bakma, alınacağın aklıma gelmemişti. Hem niçin orospu oluyormuş? Yoksa gerçekten öyle bir kadın mı? Gene söylüyorum, akraban olduğunu işitmiştim. Sık sık girip çıkıyorsun evine, aranızda aşk falan olmadığını da kendin söylemiştin. Onu böylesine hor gördüğünü hiç düşünmemiştim doğrusu. Gerçekten layık mıdır buna? Onun evine girip çıkıyorsam kendimce bir takım nedenleri vardır bunun. Hem yeter artık. Akrabalık konusuna gelince ağabeyciğin, hatta belki babacığın, onu benden çok senin akraban yapacaklar, başına saracaklar. İşte geldik. Önce mutfağa gidersen iyi edersin. Aa, bu da nesi? Geç mi kaldık yoksa? Bu kadar çabuk bitirmiş olamazlar yemeği, değil mi? Öyle ya. Bak babacığın, arkasından da Ivan Fyodorovic. Başrahibin yanından çıkıyorlar. Bak, peder İzidor kapıya çıkmış, merdivenin başından bağırarak bir şeyler söylüyor arkalarından. Baban da elini kolunu sallayarak bağırıp çağırıyor. Oo, şuraya bak. Miusov da arabasına binmiş gidiyor, gördün mü? İşte toprak sahibi Maksimov da koşuyor. Besbelli bir rezalet çıktı. Demek yemek falan yenmedi. Baş rahibi mi dövdüler yoksa? Belki de onlar sopa yemişlerdir. İyi de olurdu doğrusu. Rakitin'in yüksek sesle konuşması boşuna değildi. Gerçekten de duyulmamış, beklenmedik bir rezalet çıkmıştı. Her şey birdenbire patlak vermişti. 8. Rezalet. Miusov'la Ivan Fyodorovich başrahibin yanına girerlerken, Pyotr Aleksandrovich gerçek bir soylu, kibar bir insan olarak, öyle çabuk öfkelendiği için kendi kendinden utanmaya başlamıştı. Fyodor Pavlovich gibi aşağılık, değersiz bir kimseye, Zosima dedenin odasında soğukkanlılığını yitirmeyecek kadar az saygı duymalı, onu önemsememeliydi. Merdivenlerden çıkarken ne olursa olsun rahiplerin bir suçu yok bunda diye düşünüyordu. Karşımdakiler saygıdeğer kimselerse, şu baş rahip Nikolay da soylulardanmış galiba. Niçin kibar, terbiyeli, cana yakın davranmayayım onlara? Tartışmaya girmeyeceğim, hatta ne derlerse başımı sallayarak evet diyeceğim. Ona yakınlığımla sevdireceğim kendimi. Sonra da şu Ezop'la, şu soytarıyla, palyaçoyla bir olmadığımı, onlar gibi benim de oyuna geldiğimi göstereceğim. Dava konusu olan ormandan odun kesmelerine de, nehirde balık tutmalarına da, bütün bunların nerede yapıldığını kendisi de bilmiyordu aslında. Bundan böyle itiraz etmemeye, bu pek o kadar da önemli değildi. Manastır'a karşı açtığı bütün davaları da hemen o gün geri almaya kesin karar vermişti. Başrahibin yemek odasına girdiklerinde bütün bu iyi niyetler daha da güçlenmişti içinde. Aslında başrahibin ayrı bir yemek odası yoktu. Çünkü kaldığı yer iki odalı bir daireydi. Doğrusu Zosima dedeninkilerden çok daha geniş, rahattı bu odalar. Ama bunlar da pek öyle konforlu değildiler. Maun, Maroken koltuklar 1820'nin modasıydı. Döşeme bile boyanmamıştı. Ama her şey tertemiz, pırıl pırıldı. Pencerelerde değerli çiçekler vardı. Odanın göze çarpan lüksü, tabii bu odaya göre, pek güzel kurulmuş zengin sofraydı. Masa örtüsü bembeyaz, yemek takımları pırıl pırıldı. Çok iyi pişirilmiş 3 çeşit ekmek, 2 şişe şarap, 2 şişe pek nefis manastır bal şerbeti, çevrede ün salmış büyük bir sürahide kıvas, vodka yoktu. Sonra Rakitin'in anlattığına göre bu kez 5 tür yemek hazırlanmıştı. Alabalık çorbasıyla balıklı börek vardı. Sonra özel olarak hazırlanmış enfes bir balık haşlaması geliyordu. En sonunda da balık etinden köfte, dondurma, komposta, blanmanjeye benzer bir pelte. Dipnot, badem peltesi. Rakitin merakını yenememiş, bir yolunu bulup başrahibin mutfağına girerek, orada da tanıdığı vardı, öğrenmişti tüm bunları. Zaten her yerle ilişki kurmuş, haber toplamak için her yerde adamlar edinmişti. Oldukça heyecanlı bir yaratılışı vardı, kıskançtı. Kişiliğinin belli başlı özelliklerinin neler olduğunu biliyordu ya, kafasında bunları büyütüyordu. ileride kendi çapında bir iş adamı olacağına kesinlikle inanıyordu. Ona çok bağlı bir insan olan Alyosha'yı, dostu Rakitin'in dürüst olmaması, üstelik dürüst olmadığını da bilmemesi, tersine açıkta duran parayı çalmayacağına inandığı için kendisini dünyanın en dürüst insanı sayması son derece üzüyordu. Değil Alyosha'nın, hiç kimsenin yapabileceği bir şey yoktu bu konuda. Önemsiz bir kişi olduğu için Rakitin yemeğe çağrılmazdı. Öte yandan Peder Yosif'le Peder Paisi çağrılmışlardı. Bir keşişhane papası daha vardı onlarla birlikte. Pyotr Aleksandrovich, Kalganov, Ivan Fyodorovich geldiklerinde onlar başrahibin yemek odasındaydılar, bekliyorlardı. Bir köşede de toprak sahibi Maksimov vardı. Başrahip konuklarını karşılamak için odanın ortasına geldi. Uzun boylu, zayıf ama zindeliğini hala yitirmemiş bir ihtiyardı. Kırları iyice çoğalmış, saçları siyahtı. Solgun, uzun yüzünde gururlu bir anlatım vardı. Konuklarıyla sessizce selamlaştı ama berikiler bu kez kutsanmak için yanaştılar. Miusov el öpmeye bile yeltenecek oldu ya, başrahip tam zamanında elini çekmeyi başardı, öptürmedi. Ama Ivan Fyodorovich ile Kalganov tam olarak kutsandılar. Yani basit halkın yaptığı gibi aşırı bir içtenlikle şap diye el öptüler. Pyotr Aleksandrovich kibarca gülümseyerek ağırbaşlı, saygılı bir tavırla ''Sizden çok özür dilemek zorundayız Sayın Peder'' diye başladı. ''Davetliniz olan Fyodor Pavlovich'siz geldiğimiz için çok özür dileriz.'' Şöleninize gelemedi, önemli nedenleri var bunun. Çok kutsal Zosima dedenin odasında oğluyla aile kavgasına tutuşup çok yersiz, daha doğrusu uygunsuz birkaç söz söyledi. Sanıyorum haberiniz vardır olanlardan. Keşişhane rahiplerine baktı. Suçlu olduğunu görüp yürekten pişman olduğu, kendi kendinden utandığı için bizden, yani oğlu Ivan Fyodorovich'le benden çok üzüldüğünü, yüreğinin parça parça olduğunu, pişmanlık duyduğunu size bildirmemizi rica etti. Kısaca, suçunu sonra bağışlatmayı düşünüyor, bağışlatacağına da inanıyor. Şimdilik sizin kendisini kutsamanızı, olanları unutmanızı diliyor. Miusov sustu. Söylevini bitirdiğinde kendinden öylesine hoşnuttu ki, biraz önceki öfkesinden iz kalmamıştı ruhunda. İnsanları gene yürekten sevmeye başlamıştı. Başrahip onu ağırbaşlı bir tavırla dinledikten sonra başını hafifçe öne eğerek ''Gelmediği için çok üzgünüm'' dedi. ''Yemeğimizde bulunsaydı belki bizim onu sevdiğimiz gibi o da severdi bizi. Masaya buyurun baylar.'' Tasvirin önüne geçip yüksek sesle duaya başladı. Herkes saygıyla başını önüne eğmişti. Toprak sahibi Maksimov ise ellerini birleştirip öne doğru uzanmıştı. İşte tam o sırada Fyodor Pavlovich son oyununu oynadı. Önce şunu söylemek gerekir. Gerçekten de gitmek istemişti. Zosima dedenin odasındaki yüz kızartıcı davranışından sonra hiçbir şey olmamış gibi başrahibin yemeğine gitmesinin uygun düşmeyeceğini gerçekten de düşünmüştü. Utandığı, kendi kendini suçladığı için değildi bu. Belki de tam tersineydi durum. Ama ne olursa olsun yemeğe gitmesinin yakışık almayacağı inancındaydı. Fakat her yanı sallanan arabasını misafirhanenin önüne getirdiklerinde tam binerken birden durdu. Zosima dedenin odasında söylediği söz aklına gelmişti. Bir yere girince kendimi oradakilerin hepsinden alçak hissediyor, bana bir soytarı gözüyle baktıklarını sanıyorum. Öyleyse gerçekten soytarılık yaparım ben de diyorum kendi kendime. Çünkü hepiniz benden alçaksınız. Çıkardığı rezaletin öcünü herkesten almak isteği sardı içini birden. Vaktiyle kendisine sorulan bir soruyu anımsadı. Falancadan niçin nefret ediyorsun? O zaman soytarıca yüzsüzlüğüyle şöyle yanıtlamıştı bu soruyu. Söyleyeyim. Doğrusu bir kötülüğü dokunmadı bana. Üstelik ben ona kötülük ettim. Hemen o anda da nefret etmeye başladım ondan. Bu anısı onu dalgın dalgın gülümsetti. Gözleri parlıyor, hatta dudakları titriyordu. Birden karar verdi. Bir kere başladım, sonunu getirmeliyim. O andaki en önemli duygusu şöyle anlatılabilir. Nasıl olsa kendimi temize çıkaramam artık. Bari gidip iyice hakaret edeyim onlara, rezil olsunlar. Görsünler onlardan utanmadığımı. Arabacıya beklemesini söyledi. Çabuk adımlarla manastıra döndü. Doğru başrahibin dairesine yürüdü. Orada ne yapacağını henüz bilmiyordu. Ama kendini tutamayacağını, en küçük bir dokunmayla büyük bir karışıklık çıkaracağını hissediyordu. Ne var ki yalnızca kepazelik çıkarır, bir suç işlemezdi. Ya da mahkemenin ceza verebileceği bir davranışta bulunmazdı. İşi oraya dek vardırmadan kendini tutabilirdi. Hatta bazen bu yeteneğine şaştığı olurdu. Dua bitip herkes masadaki yerini almak için yürüdüğü anda girdi yemek odasına. Kapıda durup içeridekilere baktı. Çekinmeden herkesin gözünün içine bakarak ağırsız, küstah bir tavırla uzun uzun gülümsedi. "Gitti sandılar beni," diye bağırdı. "Oysa işte buradayım." Bir an herkes dikkatle ona baktı. Çıt çıkmıyordu odada. İğrenç, çirkin bir rezaletin kaçınılmaz olduğunu herkes hissediyordu. İçi en iyi duygularla dolu olan Pyotr Aleksandrovich birden büyük bir öfkeye kapılmıştı. Yüreğinde sinen tüm kızgınlığı bir anda gene ayaklanmıştı. "Artık bu kadarına dayanamam," diye haykırdı. "Dayanamam, dayanamam." Yüzü öfkeden mosmor olmuştu. Konuşurken kekeliyordu bile ama düzgün konuşmaya bakacak durumu yoktu. Şapkasını kaptı. Fyodor Pavlovich yüksek sesle, "Neye dayanamazmış?" diye sordu. "Artık bu kadarına dayanamazmış. Sayın Başrahip, girebilir miyim? Sofranıza kabul ediyor musunuz beni?" "Rica ederim, buyurun," dedi başrahip. Sonra ekledi birden. "Baylar, izninizle aranızdaki önemsiz anlaşmazlıkları bir yana bırakıp karşılıklı sevgiyle, aile uyumu içinde, Tanrı'ya dua ederek mütevazi soframıza onur vermenizi diliyorum." Pyotr Aleksandrovich kendinde değildi. "Hayır, hayır, olmaz," diye bağırdı. "Pyotr Aleksandrovich oturmazsa ben de oturmam, giderim. Aslında onun için geldim ben. Bundan böyle her yere Pyotr Aleksandrovich'le gideceğim. Giderseniz ben de sizinle geleceğim Pyotr Aleksandrovich, kalırsanız ben de kalacağım. Aile uyumundan söz ederek fena halde onurunu kırdınız peder. Beni akrabalığa kabul etmiyor. Öyle değil mi Fonşon? Bakın, Fonşon da burada. Merhaba Fonşon." Şaşkına dönen toprak sahibi Maksimov, "Şey, bana mı söylüyorsunuz?" diye mırıldandı. Fyodor Pavlovich bağırarak, "Elbette sana," dedi. "Başka kime söyleyebilirim? Başrahip olacak değil ya Fonşon." "Ben de değilim, Maksimov'um ben." "Hayır, Fonşonsun sen. Sayın peder, Fonşon'un kim olduğunu biliyor musunuz? Bir cinayet davası vardı. Adamı günahkarlar evinde, bu çeşit evlere böyle diyorsunuz sanırım, öldürmüşler, soymuşlar, sonra da yaşını başını almış bir insan olmasına bakmadan bir sandığa koyup kapağını çivileyip, numaralı olarak bagaja verip trenle Petersburg'dan Moskova'ya yollamışlar. Sandık çivilenirken günahkar kızlar şarkı söylüyor, saz çalıyor, oynuyorlarmış. Fonşon dediğim bu adamdır işte. Öldükten sonra dirildi gene, değil mi Fonşon?"